Ayrım 35.
Sayfa 271. İnsanların çoğunluğunun önemli bir özelliğinden söz ediyorum sana. Çocuklara, yalnızca çocuklara işkence etmek tutkusudur bu. Böyleleri her çeşit insana karşı son derece uygar, insanca, kibar davranırlar da çocuklara işkence etmeye bayılırlar. Hatta kendilerine bu zevki tattırdıkları için severler onları. Bu canavarları çeken, çocukların kendilerini koruyamamaları, melekçe saflıkları, kaçıp gidebilecek bir yerlerinin bulunmayışıdır. İşte bütün bunlar canavarın iğrenç kanını kaynatır. Hiç kuşku yok ki her insanın içinde bir öfke canavarı, acı çeken kurbanın haykırışlarından aşırı zevk duyan bir şehvet canavarı, zincirinden boşalmış bir canavar, hastalıkların, romatizmaların, hasta böbreklerin ve benzeri verdiği acılarla beslenen bir canavar yatar. Bu okumuş aydın ana baba, daha 5 yaşındaki zavallı kızlarına her çeşit işkenceyi, acıyı tattırmışlar. Niçin olduğunu kendileri de bilmeden tokatlıyor, kırbaçlıyorlar, tekmeliyorlarmış. Her yanı çürük içindeymiş zavallının. Sonunda işi en yüksek düzeye çıkarmışlar. Dondurucu soğuk geceler helaya kapatıyorlarmış onu. Gece çişe kalkmak istemesin diye, 5 yaşındaki bir çocuk melekler gibi mışıl mışıl uyurken uyanıp da çişinin geldiğini söyleyebilirmiş de sanki. Evet, sırf bunun için çocuğun pisliğini yüzüne sürüyorlarmış, yemeye zorluyorlarmış kendi pisliğini. Düşün, bir anne, evet bir anne, öz evladına yapıyor bunu. O iğrenç yere kapatılan zavallı yavrunun iniltileri işitilirken de sıcak yatağında rahat rahat uyuyabiliyormuş. Başına gelenleri henüz anlayamayan küçücük bir yaratığın o pis yerde, soğukta, karanlıkta sızlayan göğsüne minnacık yumruğuyla vurmasının, içli içli ağlamasının, Allah babaya onu kurtarması için yalvarmasının ne demek olduğunu biliyor musun? Bu korkunç, yürekler parçalayıcı durumu düşünebiliyor musun kardeşim? Rahip adayım benim, anlayabiliyor musun? İnsanın içini sızlatan bu felaketin olması pek mi gereklidir? Bu olmasa kişioğlunun yeryüzünde yaşaması da olamaz diyorlar. Çünkü iyi ile kötüyü öğrenemezmiş. Böylesine pahalıya oturuyorsa Allah'ın belası bu iyilikle kötülüğü ne diye öğrenmeliyiz? Küçücük bir çocuğun Allah babasına yalvarırken döktüğü gözyaşı dünyanın tüm bilgilerine bedeldir. Büyüklerin çektiklerinden söz etmiyorum. Elmayı yediler onlar, cehennemin dibine kadar yolları var. Ne halleri varsa görsünler ama bunlar, bunlar. Canını mı sıkıyorum Alyosha? İyi değilsin sanki. İstemiyorsan susarım. Önemli değil diye mırıldandı Alyosha. Ben de acı çekmek istiyorum. Bir, yalnızca bir olay daha anlatacağım sana. Pek ilginç, pek değişik bir olay bu. Hem yakında okudum, eski defterleri karıştıran dergilerimizden, arşivde mi, geçmiş zamanda mı okumuştum unuttum. Bakmak gerek. Yüzyılımızın başında geçiyor olay. Toprağa bağlı köylülerin bulunduğu devrin en karanlık, en kötü günleri. Yaşasın halkın kurtarıcısı. Dipnot: Çar 2. Alexander 1861'de toprağa bağlı köleler yasasını kaldırdı. O sıralar, yani yüzyılın başlarında sözü geçen, son derece varlıklı, toprak sahibi bir general emekliye ayrılmış. O da adamlarının, kölelerinin tek sahibi olmayı hak ettiğine inanarak görevden ayrılanlardanmış. Az da olsa vardı böyleleri o zamanlar. General 2000 kölesi olan köyüne gidip yerleşmiş, bir çalımı varmış ki sorma. Daha az varlıklı komşularını küçük görüyor, onlara birer yanaşması, soytarısı gözüyle bakıyormuş. Yüzlerce av köpeği besliyormuş, hepsi resmi giysili, yüze yakında atlı köpek bakıcısı varmış. Uşakların birinin oğlu, 8 yaşında bir çocuğun attığı bir taş, generalin sevgili köpeklerinden birinin ayağına gelmiş bir gün. Sevgili köpeğim niçin topallıyor? Küçük çocuğun taş attığını bildirmişler ona. General yukarıdan aşağı süzmüş çocuğu. Sen yaptın bunu ha, tutun onu. Annesinin elinden almışlar çocuğu, ahıra kapamışlar. Sabah gün ağarırken general tüm hazırlıkları tamam, av için çıkmış, atına binmiş. Hizmetçileri, köpekleri, köpek bakıcıları, avcıları hepsi atlı olarak çevresindeymiş. Uşakları ibret olsun diye toplamışlar. En önde de suçlu çocuğun annesi. Çocuğu dışarı çıkarmışlar. Puslu, soğuk bir sonbahar sabahıymış. Av için bulunmaz bir gün. General çocuğu soymalarını buyurmuş. Çocukcağızı çırılçıplak etmişler. Tir tir titriyormuş. Korkudan dili tutulmuş. Ağzını açmaya cesareti yokmuş. Koşturun onu diye komut vermiş general. Köpek bakıcıları koş koş diye bağırmaya başlamışlar. Çocuk başlamış koşmaya. Tut diye haykırmış general. Zagarlarını peşinden salmış. Anasının gözü önünde köpeklere parçalatmış yavrusunu. Sanırım mahkemeye vermişler adamı. Eh işte ne yapmalı ona? Kurşuna mı dizmeli? Hak yerini bulsun, içimiz rahat olsun diye kurşuna mı dizmeli? Söyle Alyosha. Alyosha bitik, acı bir gülümsemeyle ağabeyine baktı. Evet, kurşuna dizmeli diye mırıldandı. İvan tuhaf bir coşkunlukla bağırdı. Aferin, sen de böyle söyledikten sonra demek ki... Ah seni gidi keşiş seni. Demek içinde bir şeytan yatıyor Alyosha Karamazov. Saçmaladım ama... Demek bir de aması var diye haykırdı İvan. Şunu bilesin rahip adayı bey kardeşim. Dünyada saçma şeyler de pek gereklidir. Dünya saçmalıkların üzerinde duruyor. Saçmalıklar olmasaydı dünyada hiçbir şey olmazdı belki de. Bunu kesinlikle biliyoruz. Neyi biliyorsun? İvan sayıklıyor gibi anlatıyordu. Hiçbir şey anlamıyorum, anlamak da istemiyorum. Gerçeklerin yanında kalmalıyım ben. Anlamamaya karar vereli çok oluyor. Bir şeyi anlamaya kalkışırsam gerçeğe ihanet etmem gerekiyor hemen. Oysa gerçekten yana olmaya karar verdim bir kez. Alyosha içten gelen kederli bir sesle, ''Niçin yokluyorsun beni?'' dedi. ''Söyleyecek misin?'' ''Elbette söyleyeceğim. Sözü oraya getiriyorum zaten. Benim için değerlisin sen. Elimden kaçırmak istemiyorum seni. Zosima dedene de bırakmayacağım.'' Bir an sustu İvan. Yüzünü kederli bir anlatım kaplamıştı birden. ''Beni dinle. Daha iyi anlaşılsın diye yalnız çocukları aldım ele. Yeryüzünü kabuğundan ta merkezine varana dek ıslatan öteki gözyaşlarından, kişioğlunun acılarından söz etmedim. Bile bile daralttım konumu. Bir tahta kurusuyum ben. Düzenin niçin böyle kurulduğuna aklımın ermediğini de yüzüm hiç kızarmadan itiraf ediyorum. Kişioğlu suçludur demek. Cennet verilmişti ona, yetinmedi, özgürlük istedi. Mutsuz olacağını bile bile ateşi çaldı göklerden. Öyleyse acımamalı ona. Bu zavallı, ölümlü Öklit aklımla ancak şunları biliyorum. Acı diye bir şey var, suçluları yoktur. Her şey zincirleme birbirini doğurmaktadır. Her şey geçiyor, dengesini buluyor. Ama bütün bunlar Öklit saçmalıklarıdır, biliyorum bunu. Yaşantımı bunların üzerine kuramam, razı olamam böyle bir şeye. Suçlular yokmuş, her şey zincirleme birbirinden doğuyormuş. Ben biliyormuşum bunları. Bana ne bütün bunlardan? Suçlunun cezasını bulması gerekli benim için. Yoksa mahvederim kendimi. Hem başka bir dünyada, sonsuzlukta bulmasını istemiyorum suçlunun cezasını. Burada, yeryüzünde olmalı bu, görmeliyim. Ben de inandım, ben de istiyorum görmeyi. O saate kadar ölürsem dirilsinler beni. Çünkü ben yokken olursa bütün bunlar çok ayıp kaçar. Gelecekte başlayacak sonsuz mutluluğun gübresi olayım diye çekmedim bunca acıyı. Canavarlıklarım bunun için değildi. Geyiğin aslanla yan yana yattığını, öldürülen insanın ayağa kalkıp katiliyle kucaklaşmasını görmek isterim. Dünyanın böyle kurulmasının nedenini herkes birdenbire anlayacağı anda ben de orada olmak istiyorum. Bütün dinlerin temeli bu isteğe dayanmaktadır. Aklım ermiyor buna. Yüzlerce kez soruyorum kendi kendime. Sürüyle soru var ama yalnız çocukları aldım ele. Çünkü söylemek istediğim şey açık seçik ortadadır. Dinle beni. Çekilen acıyla sonsuz mutluluğu hak etmek için herkesin acı çekmesi gerekiyorsa, çocukları ne diye karıştırıyoruz buna söyler misin? Onların da acı çekmelerinin, sonsuz mutluluğu çekecekleri acıyla hak etmelerinin gereğini anlayamıyorum. Niçin onlar da gübre olacaklar gelecekte başlayacak sonsuz mutluluğa? İnsanların suç işlemekte, cezaya çarptırılmakta eşit tutulmasını anlarım. Ama çocukların işi ne burada? Eğer babalarının suçlarına, canavarlıklarına, onların da ortak oldukları gerçekse, hiç kuşku yok ki bu dünyaya özgü olmayan bir gerçektir bu. Dolayısıyla da ben anlayamıyorum onu. Bir sivri akıllı çıkar, bunun önemli olmadığını, çocuğun büyüyüp günah işleyeceğini söyler belki. Ama büyüyemedi işte. 8 yaşındayken köpeklere parçalattılar onu. Ah Alyosha, Tanrı'ya küfür değil söylediklerim. Gökteki, yerin altındaki yaşayan, yaşamış tüm yaratıkların hep bir ağızdan, "Haklısın Tanrım, yolun açıldı bize çünkü" diye bağırmaya başladıklarında, evrenin nasıl sarsılacağını düşünebiliyorum. Çocuğu köpeklere parçalatılan anne, o canavarla kucaklaşıp üçü birden "Haklısın Tanrım" diye bağırdıklarında her şey anlaşılacak elbette. Gel gelelim, bunu anlayamıyorum ben, kabul edemiyorum. Yeryüzünde kaldığım sürece de elimden geleni yapacağım. Biliyor musunuz Alyosha, o saate dek yaşar ya da o zaman dirilirsem, çocuğunu köpeklere parçalatan canavarla kucaklaşan anneyi görüp, ben de herkesle birlikte "Haklısın Tanrım" diye bağırırım belki. Ama bağırmak istemiyorum. Henüz zaman varken kendimi sıyırmaya çalışıyorum. Bu yüzden de sonsuz mutluluğu kesinlikle reddediyorum. O pis kokan yerde öcü alınmamış gözyaşları dökerek Allah babasına yalvaran, küçücük yumruğuyla göğsünü yumruklayan bir çocuğun gözyaşına bile değmez o sonsuz mutluluk. Değmez çünkü karşılığı verilmemiştir bu gözyaşının. Oysa verilmelidir. Yoksa sonsuz mutluluk diye bir şey olamaz. Ama neyle nasıl vereceksin? Olacak şey midir bu sanki? Öcü alınarak mı? Ama ne yapacağım öcü? Başkalarına acı çektirenler için cehennemi ne yapacağım? Zavallılar acı çekmişler bir kez. Cehennem neyi düzeltecek? Hem cehennem varsa sonsuz mutluluk olabilir mi hiç? Bağışlamak istiyorum ben, kucaklamak istiyorum. Daha acı çekilsin istemiyorum. Çocukların çektikleri acılar da gerçeğin öğrenilmesi için gerekli olan acıyı tamamlamak içinse, önceden şunu söyleyeyim ki gerçek değmez buna. O annenin çocuğunu köpeklere parçalatan canavarla kucaklaşmasını da istemiyorum. Bağışlamamalı onu. Canı isterse varsın kendisi için bağışlasın. Sınırsız ana acısını bağışlasın varsın. Ama köpeklere parçalatılan zavallı yavrusunun acısını bağışlamaya hakkı yoktur. Çocuk bağışlasa bile o bağışlayamaz canavarı, bağışlamamalı. Öyle olursa, bağışlamazlarsa sonsuz mutluluk nerede kalır? Dünyada bağışlayabilecek, buna hakkı olan bir yaratık var mıdır hem? Sonsuz mutluluğu istemiyorum. İnsanları sevdiğim için istemiyorum bunu. Öcü alınmamış acılar arasında kalayım daha iyi. Haksız olsam bile öcü alınmamış acım, yatışmamış öfkem içimde kalsın, razıyım. Evet, bu sonsuz mutluluğa pek büyük paha biçmişler. Bizim kesemize göre değil ona giriş. Bu yüzden giriş biletini geri vermek için acele ediyorum. Dürüst bir insansam elden geldiğince acele etmeliyim. Ben de yapıyorum bunu. Tanrı'yı inkar ettiğim falan yok Alyosha. Yalnızca biletimi saygılarımla geri veriyorum, o kadar. Alyosha başı önünde durgun, "Bu Tanrı'ya baş kaldırmadır" diye mırıldandı. Baş kaldırma mı? Böyle bir sözcüğü duymak istemezdim senden. Baş kaldırarak yaşayabilir mi kişi oğlu? Ben istiyorum yaşamayı. Açık açık söyle bana, sorumu yanıtlamaya çağırıyorum seni. Tutalım ki sonunda insanları mutlu etmek, onlara barış, huzur vermek amacıyla kişioğlunun kaderinin yapısını yükselten sensin. Bunun için yalnızca bir küçük yaratığa, söz gelişi yumrukçuklarıyla göğsünü yumruklayan çocuğa acı çektirmen, onun öcü alınmamış bu gözyaşları üzerine de bu yapıyı kurman gerekse, böylesine koşullar altında bu yapının mimarı olmayı kabul eder miydin? Cevap ver, yalan da söyleme. Hayır diye mırıldandı Alyosha, kabul etmezdim. Peki, yapıyı kendileri için kurduğun insanların, Küçücük bir masumun haksız yere dökülmüş kanına karşılık bu mutluluğu kabul edebileceklerini, sonsuz mutluluğa kavuşabileceklerini aklın alıyor mu? Alyosha'nın gözleri parladı birden. Hayır, almıyor. Abi, demin şöyle söyledin. Dünyada bağışlayabilecek buna hakkı olan bir yaratık var mıdır hem? Vardır böyle bir yaratık. Her şeyi, herkesi, her türlü suçu bağışlayabilir o. Çünkü masum kanını her şey herkes için akıttı. Onu unuttun. Oysa sözünü ettiğin yapının temel taşı odur. Haklısın Tanrım, yolların açıldı artık bize diye ona seslenecekler. Tek günahsız ile akan kanını söylemek istiyorum. Hayır, unutmadım, tam tersine, hala onu öne sürmüyorsun diye de şaşıyorum doğrusu. Çünkü tartışmalarda önce ona sarılırlar sizinkiler. Bak Alyosha, ama gülmeyeceksin söyleyeceğimi. Bir zamanlar bir şiir yazmıştım, bir yıl oluyor. 10 dakika daha ayırabilirsen bana, onu sana anlatırım, ne dersin? Sen mi yazdın şiiri? İvan gülümsedi. Oh hayır, yazmadım. 2 mısra bile yazmadım ömrümde. Ama kafamda kurdum onu, unutmadım da. Heyecanla, tutkuyla kurdum. İlk okuyucum, daha doğrusu dinleyicim sen olacaksın. İvan gene gülümsedi. Bir dinleyici bile olsa ne diye kaybetsin onu Ozan? Anlatayım mı? Can kulağıyla dinliyorum seni, dedi Alyosha. Şiirimin adı Büyük Engizisyoncudur. Saçma bir şey ama gene de anlatmak istiyorum onu sana. 5. Büyük Engizisyoncu. Burada da bir ön söz olmadan olmayacak. Yani sanat değeri olan bir ön söz gerekli. Tüh, İvan gülümsedi. Oysa yazarlık kim, ben kimim? Olay 16. yüzyılda geçiyor. O zamanlar, okuldan bilmelisin bunu, edebiyat yapıtlarında yüce güçleri yeryüzüne indirmek bir alışkanlıktı. Dante'den söz etmiyorum. Fransa'da mahkeme katipleri, manastır rahipleri, Meryem Ana'yı, melekleri, azizleri, İsa'yı, hatta Tanrı'nın kendisini sahneye çıkardıkları tiyatro yapıtları veriyorlardı. O zamanlar son derece safça yapılıyordu bütün bunlar. Victor Hugo'nun Notre Dame de Paris'inde, 11. Louis devrinde Fransız veliahtının doğumu onuruna, belediye sarayının salonlarında halka ahlak dersi veren bir temsil parasız olarak gösterilir. Temsilin adı Le Bon Jugement de la Très Sainte et Gracieuse Vierge Marie'dir. Dipnot, pek kutsal bakirenin adil kararı. Meryem kendisi çıkar sahneye, Bon Jugement'ını okur. Bizde Moskova başkent olduktan sonra da Petersburg devrinde de kutsal kitaptan alınma bu çeşit hemen hemen dramatik sahne yapıtları ara sıra oynanmıştır. Ne var ki dramatik sahne yapıtlarının yanında kahramanları kutsal melekler, yüce güçler olan uzun öyküler, şiirler de dünyanın her yanına yayılmıştır. Manastırlarımızda bu yapıtların Rusça'ya çevrilmeleri, el yazısıyla çoğaltılmaları, hatta onlara benzer yeni şiirlerin yazılması için harıl harıl çalışılıyordu. Hem de ne zaman biliyor musun? Tatar istilası devrinde. Söz gelimi bir manastır şiiri vardır. Yunanca'dan çevrilmiştir elbette. Meryem Ana'nın ıstırap yolu. Olaylar cesaret bakımından Dante'ninkilerden aşağı kalmaz. Meryem Ana cehennemi ziyaret eder burada. Istıraplar yolunda baş melek Mihail yol gösterir ona. Günahkarları, çektikleri acıları görür. Yanan gölde pek ilginç bir takım günahkarlar ilişir gözüne. İşledikleri günahlar yüzünden bu göle atılır, bir daha da çıkamazlar. Tanrı unutmuştur onları sanki. Pek derin, anlamlı, güçlü bir söz. Meryem Ana dehşete kapılmıştır. Tanrı'nın önünde ağlayarak yerlere kapanır, cehennemde gördüğü bütün günahkarların bağışlanması için yalvarır. Tanrı ile konuşması çok ilginçtir. Yalvarır yalvarır kutsal kadın, ayrılmaz tahtın dibinden. Tanrı ona oğlunun çiviyle çakılmış ellerini, ayaklarını gösterip, oğluna bu işkenceyi edenleri nasıl bağışlayabilirim diye sorunca da, bütün kutsal varlıklara, çilekeşlere, meleklere, baş meleklere, hep birlikte Tanrı'nın ayaklarına kapanmalarını, tüm günahkarların bağışlanması için yalvarmalarını buyurur. Sonunda Tanrı her yıl Kutsal Cuma'dan Kutsal Üçlü'ye kadar günahkarların işkencesine ara vermeye razı olur. Dipnot, Paskalya'dan 50 gün sonraki yoğurdu. Günahkarlar hep bir ağızdan şükranlarını bildirirler Tanrı'ya. Bizlere bu cezayı vermekte haklısın Tanrım. Yazsaydım benim yapıtım da böyle bir şey olacaktı işte. Sahneye çıkarıyorum onu. Ama konuşmuyor, yalnızca bir görünüyor o kadar. Yeniden geleceğini söyleyeli 15 yüzyıl oldu. 15 yüzyıl önce yeniden geleceğim diye yazılıyordu kitaplarda. Daha yeryüzündeyken, yeniden geleceğim günü, saati, göklerdeki babamdan başka hiç kimse bilmez. Onun oğlu olan ben bile bilmiyorum demişti. Ama insanlık eski inancından, eski heyecanından hiçbir şeyi yitirmeden bekliyor onu. Ah, hem daha büyük bir inançla. Çünkü 15 yüzyıldır kişioğluna göklerden haber de gelmiyordu artık. Göklerden haber gelmez, kalbinin söylediğine inan. Kişioğlunun kalbinin söylediğine inanması yalnızca. Doğrusu o zaman çok mucizeler olurdu. Hastaları iyi etmekte büyük mucizeler gösteren kutsal kişiler olmuştur. Yaşam öykülerinde bazı azizlere gökler kraliçesinin göründüğü yazılıdır. Ama öte yandan şeytanın da boş durduğu yoktu. Bu mucizelerin doğruluğundan kuşku etmeye başladı kişioğlu. Tam bu sırada kuzeyde Almanya'da yeni ürkünç çılgınlar türedi. Meşaleye yani kiliseye benzeyen dev bir yıldız suların kaynaklarına düştü, sular acıdı. Bu çılgınlar mucizeleri dinsizce inkar etmeye başlamışlardı. Ama dinde kalanlar da inançlarına daha bir dört elle sarıldılar. İnsanlar eskisi gibi gözyaşı döküyorlardı. Onun için bekliyorlardı. Seviyorlardı onu. Ona umut bağlıyorlardı. Eskisi gibi onun uğruna acı çekmek, ölmek ateşiyle yanıyordu içleri. İşte bunca yüzyıldır kişioğlu inançla bize görün Tanrım diye dua ediyor. Öylesine istendiğini gördüğü için sınırsız merhametiyle kendisine dua edenlere göründü.